Herkese merhaba. Aposto Merceğin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde İsrail-Filistin meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlatmıştık. Bu bölümde ise geçtiğimiz 23 günde yaşananların insanlığa, demokrasiye ve geleceğe dair neler söyleyebileceğini inceleyeceğiz. Savaşın bu gidişatının ve Batı ülkelerinin tutumlarının dünyayı nereye sürükleyebileceğini tartışmadan önce 7 Ekim'den bu yana neler olduğunu inceleyelim. 7 Ekim sabahı Gazze şeridini yöneten Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam tugayları İsrail'e binlerce füze ateşleyerek ve bir güvenlik açığı sayesinde sınırları geçerek ülkeye beklenmedik bir saldırı düzenledi. Füzelerin Tel Aviv ve Kudüs'ün çevresine kadar ulaştığı saldırılarda 1400'den fazla insan hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve 200'den fazla kişi Hamas tarafından esir alındı. O sırada Gazze sınırına yakın bir yerde gerçekleşen müzik festivaline de saldırı düzenlendi. Festivale katılan yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de kaçırıldı. Bu saldırıya oldukça hazırlıksız yakalanan İsrail ordusu, Hamas'ın sığınaklarını enkaza çevirme sözü vererek savaş ilan etti ve Gazze'ye hava saldırıları başlattı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yıkıcı hava saldırılarında şu ana kadar 7000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şiddetin yarattığı etkiler bölgeyi ve dünyayı sarsmış durumda. İsrail düzenlediği hava saldırılarının üzerine Gazze'nin gıda, su, yakıt ve elektrik gibi kaynaklarını kesen bir tam kuşatma ilan etti. Öte yandan İsrail'in Gazze sınırına 10 binlerce asker toplaması ve Gazze'nin güneyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinlinin kendi güvenlikleri için 24 saat içinde bölgeyi tamamen tahliye edip güneye geçme çağrısında bulunması, bölgeye bir kara harekatı düzenleyecekleri ipuçlarını veriyordu. Fakat İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kara harekatını ABD hükümetinin talebi üzerine erteledi. ABD yetkilileri, erteleme kararının sebebinin rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye yardım ulaştırılması için müzakerelere zaman tanınması olduğunu söylemişti. Fakat İsrail'in tahliye emri üzerine zaten en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olan Gazze şeridinde yaşayan milyonlarca Filistinli daha da küçük bir alana toplanmak zorunda bırakıldı. Tahliye çağrısının en tepki toplayan kısmı ise bu çağrının içinde binlerce yaralının bulunduğu hastaneleri de kapsıyor olmasıydı. Birleşmiş Milletler ve sınır tanımayan doktorlar gibi organizasyonlar hastanelerin bu kadar kısa süre içinde boşaltılmasının yaralıları ölüme terk etmek anlamına geldiğini hem de bu boyutta bir toplu tahliyenin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğu hakkında uyarılarda bulundu. İsrail bu uyarıların üzerine tahliye süresini uzatmış olsa da tahliye emrini geri çekmedi ve belirlenen süre dolduktan sonra hava saldırılarını Gazze şehri üzerine yoğunlaştırdı. Ancak son 3 haftadır Gazze'ye gösterilen tüm ilgiye rağmen orada yaşayan Filistinlilerin seslerini duyabilmek güç. İsrail'in Gazze'ye yakıt ve elektriği kesmesiyle beraber bölgede olan bitenin de dış dünyaya ulaşması giderek daha da zorlaşıyor. Gazze'de durum oldukça vahim. Bölgede meydana gelen en büyük insanlık trajedilerinden biri ise çoğu Filistinlinin sığınak olarak da kullandığı ve on binlerce yaralının bakıldığı El Ehli Hastanesi'ne yapılan bir bombalı saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Hangi tarafın saldırıyı gerçekleştirdiği bir tartışma konusu olsa da ortaya korkunç bir tablo çıktı. Gazze'de yaşamak bugün sadece binlerce hava saldırısıyla yüzleşmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insanlar yeterli gıdaya ve tıbbi yardıma erişemiyor. Çünkü Gazze hastaneleri susuz, elektriksiz ve malzemesiz bir halde kapasitelerinin 2-3 katına erişen yaralılarla mücadele etmeye çalışıyor. Gazze'deki en umutsuz durumlardan biri de İsrail'in bölgeyi senelerdir ablukaya almasından dolayı açık hava hapishanesi olarak da bilinen bu şeritten kimsenin kaçabilecek yeri olmaması. Gazze'den İsrail'e çıkmayan tek sınır kapısı olan Gazze ile Mısır arasındaki Refah kapısı, savaşın başında insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için İsrail tarafından bombalanarak kapanmıştı. Refah sınır kapısı, su ve elektriğin kesilmiş olduğu Gazze'ye saldırıların başlamasından 15 gün sonra açıldı ve insani yardım konvoyları giriş yapmaya başladı. Fakat bölgedekiler içeri giren yardımın yeterli olmadığını söylüyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu ise İsrail, Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Bombardımanlar bölgenin kuzeyine yoğunlaştı. Bununla birlikte İsrail ordusu Cuma gecesi itibarıyla kara operasyonunu genişlettiğini duyurdu. Öte yandan Filistin merkezli iletişim şirketleri Gazze'deki iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen durduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası hukuku çiğnediği ve savaş suçu sayılabilecek eylemlerde bulunduğu da gündemde. Örneğin Uluslararası Af Örgütü, İsrail Gazze'de aileleri yok ederken savaş suçları işlediğine dair yıkıcı kanıtlar isimli bir rapor yayımladı. Bu raporda İsrail'in Filistinli sivilleri korumak için gerekli önlemler almayarak sivil hayatlarını hiçe saydıklarını ve saldırıların savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini belirtti. Human Rights Watch ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında kullanılması savaş suçu sayılan bir kimyasal silah olan beyaz fosfor kullanıldığını belirtti. İzleme örgütü raporunda Gazze limanı üzerinde ve İsrail-Lübnan sınırındaki iki kırsal bölgede top ateşiyle atılan beyaz fosforun birden fazla hava patlamasını gösteren videoları kanıt olarak gösterdi. ...7 Ekim saldırısından bugüne, biraz önce bahsettiğimiz üzere bütün dünya sonu gelmeyen bir şiddet izliyor. Vahşetin ve dramın giderek arttığı, hem İsrailli hem Filistinli sivillerden yürekleri burkan, insan olmanın anlamını sorgulatan hikayelere şahit olduğumuz bu dönemde belki de hepimiz korku ve dehşet içindeyiz. 7 Ekim saldırısı kuşkusuz görüntüleri izleyen, yaşananlardan haberdar olan herkes için dehşet vericiydi. 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı, İsrail'in bugüne kadar yaşamadığı büyüklükte bir kıyıma sahne oldu. 5 yıl süren 2. İntifada döneminde bile böyle büyük bir kayıpla karşılaşmayan İsrail toplumu için 7 Ekim tarihi bir travma ve bir acı anı oldu. Saldırılar sonrası birçok insan yaşananları İsrail'in 11 Eylül'ü, İsrail'in Pearl Harbor'ı, 2. bir Yom Kippur Savaşı gibi analojileriyle tanımladı. Tanımlamalar farklı olsa da ortak görüş İsrail'in bu olaya çok sert bir tepki vereceği yönündeydi. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de ve Filistin devletinin bulunduğu Batı Şeria'da şiddetin dozu her gün daha da artarak büyük bir insani drama sebebiyet verdi. İsrail'in saldırılarının ve şiddetinin sonuçlarına geçmeden önce bu insanlık suçuna varan tutumun İsrail toplumu ve devleti içinde nasıl oluştuğu ve meşrulaştırıldığını incelemekte fayda var. 7 Ekim saldırısının İsrail için ne kadar büyük bir şok ve vahşet olduğundan bahsettik. Saldırı kuşkusuz olarak temel prensiplerinden biri dünya genelindeki Yahudilere güvenli bir vatan sağlama vaadi olan İsrail'e büyük bir darbe oldu. Güvenlik ve istihbaratın en temel olgulardan olduğu İsrail'de bu kadar büyük bir terör olayının nasıl yaşandığı ise hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. 7 Ekim öncesinde İsrail toplumunda ve iç siyasetinde ciddi bir gerilim hakimdi. Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği, İsrail tarihinin en sağcı hükümeti olarak tanımlanan koalisyon hükümeti, bağımsız yargının gücünü azaltacağı düşünülen bir yargı reformu paketini meclisten geçirmeye çalışıyordu. Bu karar, İsrail halkı içinde ciddi bir ayrıma ve aylar sürecek protestolara yol açtı. Yargı reformuna karşı olan İsraillerin 7 Ocak 2023 günü başlattığı protestolar 7 Ekim 2023 gününe kadar devam edecekti. Netanyahu'nun koalisyon hükümeti için 2023 oldukça zor bir yıl oluyordu. Hükümetin politikalarına tepki yalnızca halktan değil, aynı zamanda İsrail ordusu IDF ve İsrail İstihbarat Ajansı Mossad içinden de yükseliyordu. Başbakan Netanyahu aynı zamanda bir yolsuzluk davasından yargılanıyor, koalisyon hükümetinin Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere karşı uyguladığı yerleşimci politikası ciddi eleştiriler alıyordu. Uzmanlara göre yargı reformunun temel amaçlarından biri, Birleşmiş Milletler anlaşmalarına uymayan ve yasal zemini olmayan bu yerleşimci politikasına zemin oluşturmaktı. Birçoğuna göre 7 Ekim saldırısının gerçekleşebilmesinin temel sebeplerinden biri olarak da Batı Şeria'da uygulanan bu yerleşimci politikası yatıyor. İsrail hükümeti geçtiğimiz dönemde Gazze sınırında bulunan birliklerin büyük bir kısmını, Filistin köylerini ve yerleşim alanlarını istila eden yerleşimcileri korumak adına Batı Şeria'ya göndermişti. Bu politikanın Gazze sınırında bir güvenlik açığına sebep olduğu söylense de, İsrail tarihinin en kanlı gününün nasıl gerçekleştiğinin öğrenilmesi ve sorumlularının bir yargılanması biraz daha zaman alacak gibi. 7 Ekim sonrası Netanyahu hükümeti toplumsal öfkeyi ve şoku da arkasında toplayarak siyasi literatürde bayrak arkasında toplanma olarak geçen bir politik uygulamayı seçti. Söylemlerin sertliği her geçen gün arttı. Likud Partisi içinde 1948'de Nekbe olaylarını gölgede bırakacak yeni bir Nekbe isteği dile getirilmeye başlandı. Filistinliler, insansı hayvanlar olarak tanımlandı. Aşırı sağ siyasetin görüşleri ve politikaları, ülkenin yaşadığı korkunç şok ile birleşince ortaya çok daha büyük bir insanlık trajedisi çıktı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo ve bombalamalar birçok insan tarafından bir soykırım olarak tanımlanıyor ve İsrail devletinin yöneticilerinin açıklamaları da bu tanımı güçlendiriyor. İsrail'in aşırı sağcı siyasetçileri her geçen gün kendi politik ajandalarını daha da güçlü bir şekilde dile getirirken, Gazze'de yaşanan şiddete karşı özellikle Batı ülkelerinden gelen açıklamalar ve tutum, insani bir çözümün önünü kaparken aynı zamanda dünya için farklı sorunlar yaratıyor. ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesi 7 Ekim gününden bu yana İsrail'in aksiyonlarının arkasında duruyor ve destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Bu kayıtsız destek, şiddetin dozunun artmasına olanak sağlarken özellikle Batı ülkelerinde toplumsal ayrışmayı sivrileştiriyor, demokratik ve insani değerleri zayıflatıyor. İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı operasyonların ilk gününden itibaren dünyanın her yerinde bu şiddeti kabul etmeyen, yapılanın insanlık dışı ve yanlış olduğunu savunan bir toplumsal birlik ortaya çıktı. İstanbul, Paris, Washington gibi birçok büyük şehirde protestolar yapıldı, şiddetin son bulması için insanlar sokaklara döküldü. Protesto hakkı, fikir ve basın özgürlüğü gibi demokrasinin temel değerlerinin en sıkı savunucusu olan Batı hükümetlerinin aksiyonları ise demokrasinin geleceği için büyük bir darbe oldu. 7 Ekim'den günümüze ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından MSNBC, 3 Müslüman spikerinin yayınlarını durdurdu. Filistinli edebiyatçı Adanya Şibli'nin Frankfurt Kitap Fuarı'nda 1949 yılında İsrailli askerler tarafından tecavüze uğrayan ve öldürülen bir genç kızın gerçek öyküsünü anlattığı Küçük Detaylar kitabının ödül töreni iptal edildi. Fransa hükümeti ülke genelinde Filistin'i destekleyen protestoları yasaklarken İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Filistin bayrağı sallamanın tam olarak yasal olmayabileceğini ifade etti. Batı liderlerinin bu tek taraflı tutumu, Gazze'de gerçekleşen şiddetin tırmanmasına sebebiyet verirken, kendi ülkeleri içinde de yeni toplumsal kırılımlar oluşturdu. Bu örneklerden en çarpıcı olanlardan birisi de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın Politik ve Askeri İşler Müdürlüğü'nden üst düzey bir yönetici olan Joshua Paul, 18 Ekim günü görevinden istifa etti ve uygulanan politikanın kısa görüşlü, yıkıcı ve kendilerinin savunduğu bütün değerlere ters olduğunu belirtti. ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanan politikalar, siyasetin toplumlarla olan ilişkisinin giderek koptuğu, demokrasinin dünya genelinde güç kaybettiği bir dönemde en büyük tezi demokratik değerler olan Batı dünyasının güvenilirliğini ve samimiyetini ciddi bir sınavın içine soktu. Dünyanın bir başka noktasında, Ukrayna'da gerçekleşmekte olan savaşta Batı dünyası tarafından alınan tutum ve öne sürülen değerler, İsrail'in Gazze'de uyguladıkları ile karşılaştırılınca ciddi bir çelişki ortaya koyuyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2022'nin Ekim ayında Rusya'nın Ukrayna'da belli şehirlerin elektriğini ve enerjisini kesmesini bir insanlık suçu olarak tanımlamıştı. Bu açıklamasından tam bir yıl sonra, von der Leyen, Gazze'de elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların arzını kesen İsrail'in kendi meşru müdafası adına her türlü hakka sahip olduğunu belirtti. Batı'nın Ukrayna'da yaşanan trajediye karşı gösterdikleri tepkiyi, Gazze'de yaşanmakta olan insani felakette göstermemesi, Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin tepki ve söylemlerini de keskinleştirdi. Türkiye gibi iki taraflı da ilişkileri olan ülkelerinde bu kadar sert tepkilerde bulunması, kıtalar arasındaki kutuplaşmayı daha da körüklüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu sözleri sarf etti.
Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir Kurtuluş ve Bür Mücahitler Grubu.
Bu tutumun beraberinde Lübnan'la İsrail'in savaş başladığından bu yana karşılıklı çatışmalarda bulunması ve İran'ın ABD'nin herhangi bir müdahalesinde savaşa dahil olacaklarını söylemesi bölgeyi tehlikeli bir yere götürüyor. Fakat savaş patlak verene kadar barış sürecine girmek üzere olan Orta Doğu ülkelerinin bu tutumu büyük ölçüde Batı ülkelerinin İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğinden ve Gazze'de meydana gelen insani trajediye bir nevi göz yummasından kaynaklanıyor. Öte yandan 1,5 senedir Ukrayna'yı işgal etmekte olan Rusya ise her iki tarafı dikkatle seçilmiş ifadelerle eleştirdi. Filistin ve İsrail'le de arası iyi olan Kremlin, bu savaşta arabuluculuk yapabileceğini söylerken, savaşın patlamasında ABD diplomasisinin bir başarısızlığı olarak lanse etti. Putin'in bu savaştan en büyük beklentisi ise Gazze saldırılarının dikkati Ukrayna'daki çatışmalardan almasını ve Batı'nın Kiev'e desteğini azaltması yönünde. Ukrayna Savaşı'nın başından beri değer temelli düzen olgusuyla hareket eden AB ülkeleri ve ABD'nin bu söylemin içini ilerleyen dönemde nasıl doldurabileceği bir soru işareti. Bunun beraberinde bu ülkelerin politikalarını giderek bölünmekte olan kendi toplumlarına nasıl kabul ettirebileceğinin gittikçe belirsizleşmesi, gelecekte dünyayı bekleyen en temel sorunlardan biri. Batı ülkelerinin bu tutumu kendi toplumları içinde bir kırılım yaratmanın ötesinde dünya genelinde insanlık dramlarının ve savaş suçlarının nasıl önlenebileceğini de belirsizleştiriyor. Gücü yetenin her şeyi yapabildiği bir kuralsızlık ortamının nasıl önlenebileceği Gazze'de yaşananlardan sonra daha da büyük bir soru haline gelmiş gibi duruyor. Burada parantez açılması gereken bir başka konu da medya kurumlarının yaşananları ele alış tarzı. Demokrasilerin en temel olgularından biri olan özgür basın anlayışı da geçtiğimiz günlerde ciddi yara almış durumda. Örneğin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar Başbakanı'na El Cezire'nin Gazze'deki olayları ele alış biçimini değiştirmesi gerektiğini söylemesi veya başka bir örnek olarak BBC'nin yaptığı bir haberde İsraillileri öldürülen ve Filistinlileri ölen diye tanımlaması tarafsız ve etik bir basın anlayışına ciddi bir güven kaybı getiriyor. Sosyal medyada yayılan dezenformasyon ve algı savaşının giderek güçlendiği, gerçek ve yalan arasındaki çizginin sürekli kapandığı bir dönemde medya ve gazetecilik kurumlarına olan inanç en az demokrasinin değerleri kadar önemli. Bütün yaşananları göz önüne alınca İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın nasıl sonuçlanabileceği giderek belirsizleşiyor. İsrail'in 7 Ekim günü yaşadığı terör saldırısına her türlü cevabı verme hakkı olduğunu savunmak bu belirsizliğin en temel sebeplerinden biri olarak göze çarpıyor. Nasıl ki İsrail kendisine uygulanan şiddete aynı şekilde cevap verme hakkına sahipse, Filistinliler de yıllardır maruz kaldıkları sistematik şiddete aynı şekilde cevap verebilme hakkına sahip değil mi? Şiddetin bu kadar meşrulaştığı bir dönemde insan hakları, demokratik değerler gibi olguların önemi gittikçe artıyor. Maalesef bu olguların zayıflatılması da geleceğe dair olan korkuyu arttırıyor. Ben Tanem Zaman. Aposto Merceği'nin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.